Ayrım 16, Fahrenheit 451, Ray Bradbury, sayfa 226. Granger durup Montag'la geriye baktı. Büyük babam herkes öldüğü zaman geride bir şey bırakmalı derdi. Bir çocuk, bir kitap, bir resim, bir ev, yapmış olduğu bir duvar ya da bir çift ayakkabı ya da ikili bir bahçe. Ellerinin bir şekilde dokunduğu ve ruhunun öldüğün zaman gidebileceği bir şey. Öyle ki insanlar senin diktiğin ağaç ya da çiçeğe baktığı zaman seni orada görebilsinler. Ne yaptığın önemli değil derdi. Yeter ki sen ellerini onun üstünden çektiğin zaman, ona dokunduğun zamanki halini değiştiren bir şey yapmış olasın. Otları sadece biçen bir adamla gerçek bir bahçıvan arasındaki fark dokunuştadır derdi. Otları biçen bir adam orada hiç bulunmamış gibidir. Fakat bahçıvan ömür boyu oradadır. Granger elini oynattı. Büyük babam 50 yıl kadar önce bir kez bana V-2 roketlerinin filmlerini göstermişti. Hiç atom bombasının mantarını 200 mil yukarıdan gördün mü? Çevresindeki vahşi doğa ile birlikte bir toplu iğne başı kadardır. Büyük babam V-2 roketlerinin filmini belki de bir düzine kere gösterdi ve bir gün şehirlerimizin açılarak daha fazla yeşillik, toprak ve kırsal alanı içine almasını ve böylece insanlara dünya üstünde bizlere çok küçük bir yer ayrıldığını ve bir gün kırların bize nefesini yollayarak veya üzerimize denizini göndererek o kadar büyük olmadığımızı bize kolayca anlatabileceğini hatırlatmasını umuyordu. Kırların ne kadar yakın olduğunu geceleri unuttuğumuz zaman derdi büyük babam, onun ne kadar müthiş ve gerçek olduğunu unuttuğumuz için bir gün geri gelip bizleri alacaktır. Anlıyor musun? Granger Montag'a döndü. Büyük babam öleli yıllar oldu. Fakat Tanrı'nın yardımıyla kafamı açıp içine baksam, beynimin kıvrımlarında büyük sırtlar halinde onun parmak izlerini görebilirsin. Bana dokundu. Daha önce söylediğim gibi o bir heykeltıraştı. Statiko adlı bir Romalı'dan nefret ederim dedi bana. Gözlerini merakla doldur dedi. Ve sanki 10 saniye sonra ölecekmişsin gibi yaşa. Dünyayı gör. Fabrikalarda yapılan veya parası ödenen herhangi bir rüyadan daha muhteşemdir. Garanti istemez, güvenlik istemez, böyle bir hayvan hiç olmamıştır. Eğer varsa bile bu yaşamını uykuyla geçiren, bütün gün boyunca bir ağaçta tepe aşağı asılı duran o koca tembelle bir akrabalığı olabilir. Onun canı cehenneme derdi. Ağacı salla ve koca tembeli kıçının üstüne düşür. Bakın diye haykırdı Montag. O anda savaş başladı ve bitti. Sonradan Montag'ın çevresindeki adamlar gerçekten bir şey gördüklerini söyleyemediler. Belki sadece ışığın parıltısı ve gökyüzündeki hareket, belki bombaların orada 10 mil, 5 mil, 1 mil yukarıdaki jetlerden sadece bir anlık sürede sanki tohum eken büyük bir elin serptiği tohum taneleri gibi müthiş bir hızla ancak ani bir yavaşlamayla geride bıraktıkları uykulu şehrin üstüne inişi. Jetler bir kez hedeflerini görüp bombacılarını saatte 5000 mil hızla uyardıktan sonra bombardıman bütün hedef ve amaçlarıyla bitmiş ve sanki bir tırpanın fısıltısıyla savaş sona ermişti. Bir kez bombanın tetiği serbest bırakılınca her şey bitmişti. Şimdi bütün tarih içinde bombalar çarpmadan önceki 3 saniyede düşman gemileri yabanıl bir ada yerlisinin görülmez oldukları için inanmayacağı kurşunlar gibi dünyanın çevresinin yarısını kat etmişlerdi. Yine de yürek birden parçalanmıştır. Gövde ayrı hareketlere bölünmüş, kan havaya fışkıracak kadar şaşkınlığa uğramıştır. Beyin değerli birkaç anıyı çarçur etmektedir ve şaşkınlık içinde ölür. Bu inanılmazdı. Sadece bir el kol hareketiydi. Montag uzaktaki şehrin üzerinde oynaşan demir yumruğu görebiliyordu. Bunu jetlerin çığlığının izleyeceğini, iş bittikten sonra yok edin, taş üstünde taş kalmasın, mahvedin, ölün deneceğini de biliyordu. Montag bombaları zihni ve elleri umutsuzca yukarıya, onlara uzanarak bir an için havada tuttu. ''Kaçın!'' diye haykırdı Faber'a. ''Clarice, kaç, kaç!'' dedi Mildred'a. ''Oradan uzaklaş!'' Fakat hatırladı. Clarice ölmüştü, Faber ayrılmıştı. Öğleden sonra 5 otobüsüyle ülkenin derin vadilerinde bir yıkıntıdan diğerine gidiyordu. Yıkım henüz gelmemişti ama havadaydı ve insanların başarabileceği kadar kesindi. Otobüs otoyolda 50 metre daha gitmeden varış noktası anlamsızlaşacak ve ayrılma noktası da bir metropolden hurdalığa dönüşecekti. Ve Mildred, çık dışarı, kaç! Onu bir yerlerdeki otel odasında ve bombaların binanın bir metre, yarım metre, birkaç santim uzağında görüyordu. Onu büyük renk ve hareketlerin titreştiği ailenin kendisiyle konuştuğu, ailenin onunla gevezelik edip çene çalarak ona adını söyleyip gülümsediği, fakat artık otelin tepesine bir santimetre, yarım santimetre, çeyrek santimetre yaklaşmış olan bombalardan hiç bahsetmediği duvarlara eğilmiş olarak görüyordu. Sanki duvarlara öyle eğilerek açlıkla bakmak onun huzursuz uykusuzluğunun sırrını çözecekmiş gibi. Mildred endişeli ve sinirli bir şekilde insanı saran renk yoğunluğunun parlak mutluluğuna dalmak, atlamak, düşmek ister gibiydi. İlk bomba düştü. Mildred! Belki de, kim bilebilir, belki de o renk ışık konuşma ve sohbetleriyle büyük yayın istasyonları ilk yok olanlardı. Montag düşerken aşağı inerken Millie'nin yüzüne karşı duvarların karardığını ve onun çığlık attığını, çünkü geriye kalan zamanın milyonda birlik parçasında kristal küre yerine bir aynada yansıyan kendi yüzünü ve o yüzün öylesine çılgınca boş bir yüz, yatak odasında bir başına hiçbir şeye dokunmadan açlıktan ölen ve kendi kendini yiyen bir yüz olduğunu gördüğünü ve en sonunda kendi yüzünü tanıyıp başını kaldırıp çabucak tavana baktığını ve tavanın otelin tüm yapısıyla birlikte bir patlamayla üzerine indiğini, onu da binlerce ton tuğla, metal alçı ve tahtanın yanına katıp aşağıdaki kovanlarda olan patlamanın kendi mantıksız tarzıyla onlardan kurtulacağı bodruma hızla inen insanlarla buluşturmak üzere taşıdığını gördü. Hissetti ya da hayalinde canlandırdı. Hatırlıyorum, Montag toprağa tutundu. Chicago'yu hatırlıyorum. Chicago, uzun zaman önce. Millie ve ben orada tanışmıştık. Şimdi hatırlıyorum. Chicago, çok uzun zaman önce. Çarpışma havayı şiddetle nehir boyunca yuvarlayarak adamların ard arda dizilmiş domino taşları gibi devrilmesine, suların fıskiye gibi fışkırarak savrulmasına, tozların havaya yükselmesine ve büyük bir rüzgar güneye ilerlerken ağaçların inlemesine neden oldu. Montag gözlerini kapatarak kendini yere ezercesine yapıştırdı ve kendisini ufaltmaya çalıştı. Gözlerini bir kere kırptı. O anda havada bombaların yerine şehri gördü. Birbirleriyle yer değiştirmişlerdi. Başka imkansız anlardan birinde şehir yeniden inşa edilmiş ve tanınmaz bir biçimde beklenen ve sarf edilen çabaların çok üstünde bir yükseklikte, insanların onu inşa ettiklerinden çok daha yüksek, sonunda gut hastalığından kurtulmuş olan parça parça beton ve demir kıvılcımlarıyla dimdik ve tersine dönmüş bir heyelan resmi gibi, milyonlarca renk, milyonlarca tuhaflıkla, pencere olması gereken yerde kapı, alt yerine üst, arka yerine yan biçimdeydi. Sonra şehir yuvarlanarak düştü ve öldü. Ölümünün sesi peşinden geldi. Montag orada uzanmış, gözleri çakıl taşına dönmüş, tozlarla kaplanmış, ağzı ıslak bir çimentoya dönmüş, ince tozla kapalı bir halde nefesi kesilir ve ağlarken bir daha düşündü. Hatırlıyorum, hatırlıyorum, başka bir şey daha hatırlıyorum. Neydi? Evet, evet, Ecclesiastes ve Vahiy kitabının bir kısmı, o kitabın bir kısmı, çabuk uçup gitmeden, şok azalmadan, rüzgar ölmeden, Ecclesiastes kitabı, burada, kendine bunları sessizce söyledi ve titreyen dünyanın üstünde dümdüz yatarken onun kelimelerini defalarca tekrarladı. Zorlamadan, mükemmelce geldiler. Ayrıca arada Denham'ın diş macunu yoktu. Sadece zihninde duran vaiz ve ona bakışı vardı. Orada, dedi bir ses. Adamlar çimene bırakılmış balıklar gibi zorlukla nefes alıyorlardı. Dünyayı tıpkı bir çocuğun bildiği şeyleri, ne kadar soğuk veya sıcak olduğunu aldırmadan, ne olmuş veya ne olacak olduğuna bakmadan tuttuğu gibi, parmakları toprağa pençelenmiş, hepsi birden kulaklarının patlamasını önlemek için, akıllarını kaybetmemek için bağırarak tutuyorlardı. Montag da onlarla birlikte yüzlerini paralayıp dudaklarını yırtan ve burunlarını kanatan rüzgarı protesto etmek için bağırıyordu. Montag büyük tozun yatışmasını ve büyük sessizliğin yavaş yavaş dünyanın üstüne çökmesini izledi. Yattığı yerde her bir toz zerreciğini, her bir ot parçasını gördüğünü ve dünyada o anda olan her çığlığı, bağırtıyı ve fısıltıyı duyduğunu sandı. Sessizlik erenen tozla birlikte inerek çevrelerine bakabilmeleri ve bugünün gerçeğini yavaş yavaş kavrayabilmeleri için onlara gerekli süreyi verdi. Montag nehre baktı. Nehir boyunca gideceğiz. Eski demir yolu hatlarına baktı. Ya da bu yönden gideceğiz. Belki de ana yollarda ilerleyeceğiz ve şimdi bir şeyleri içimize sindirecek vaktimiz olacak. Bir gün içimize uzun bir süre için yerleştikten sonra ellerimize ve ağızlarımıza gelecek. İçlerinden çoğu belki yanlış fakat yeteri kadar doğru olacak. Bugün yürümeye başlayarak dünyayı, dünyanın nasıl döndüğünü, nasıl konuştuğunu ve gerçekten nasıl göründüğünü göreceğiz. Şimdi her şeyi görmek istiyorum ve onların hiçbiri içime aldığımda benimle ilgili olmasalar da bir süre sonra içimde birleşerek ben olacaklar. Şu dünyaya bak, Tanrım, Tanrım, şu benim dışımdaki, orada yüzümün önünde duran dünyaya bak. Ona gerçekten dokunmanın tek yolu onu sonunda ben olacağı yere, kana karışacağı, günde 1000 × 10.000 kez çarpacağı yere koymak. Onu öyle kavrayacağım ki hiçbir zaman kaçamayacak. Bir gün dünyaya sımsıkı sarılacağım. Artık parmağımı üstüne bastım, bu sadece başlangıç. Rüzgar dindi. Diğer adamlar kalkarak ateşler, yiyeceklerle adım adım el ele yapılacak günün zorunluluklarıyla karşılaşmaya hazır olmadıklarından bir süre daha uykunun sınırlarında yere serili kaldılar. Tozlu göz kapaklarını kırpıştırarak uzanmaya devam ettiler. Hızlı soluklarını duyabiliyordunuz. Sonra daha yavaş, daha yavaş. Montag doğrulup oturdu. Ancak daha fazla kımıldamadı. Diğer adamlar da aynısını yaptılar. Güneş siyah ufka belli belirsiz kırmızı bir parmak ucuyla dokunuyordu. Hava soğuktu ve yaklaşan yağmuru belirten bir kokusu vardı. Sessizce ellerini ayaklarını kontrol edip küfrederek, dişlerinin arasından küfrederek ve gözlerinden yaşlar akarak Granger ayağa kalktı. Ayaklarını sürüyerek ırmağın akıntısına bakmak için yürüdü. Uzun bir süre sonra dümdüz dedi. Şehir tıpkı bir kabartma tozu yığını gibi. Gitmiş. Uzun bir süre geçtikten sonra da acaba işlerinden kaçı geldiğini biliyordu. Kaçı hayretle karşıladı. Dünya üzerinde düşündü Montag. Başka kaç şehir öldü? Ülkemizde kaç tane? 100? 1000? Birisi bir kibrit yakarak cebinden çıkardığı bir kağıda dokundurdu ve onu biraz ot ve yaprağın altına soktu. Az sonra da hala ıslak olan ince dallar attı. Dallar cızırdadılar fakat sonunda tutuştular ve ateş sabahın erken saatlerinde güneş doğarken büyüdü. Nehrin yukarısını izlemekte olan adamlar ateşin çekimiyle yavaşça ürkerek söyleyecekleri bir şey olmadan geri döndüler. Eğilirlerken güneş enselerini renklendiriyordu. Granger içinde biraz domuz pastırması olan yağlı bir kağıdı açtı. Birer lokma yiyelim. Sonra sırtımızı dönüp akıntının ters yönünde ilerleriz. O tarafta bize ihtiyaçları olacak. Birisi bir tava çıkardı ve pastırmayı içine koyup ateşin üstüne koydu. Bir saniye sonra pastırma ateşin içinde oynayıp dans etmeye ve cızırdayarak sabah havasını kokusuyla doldurmaya başladı. Adamlar bu ayini sessizce izlediler. Granger ateşe baktı. Anka kuşu. Ne? İsa'dan önce Anka adı verilen lanet, saçma bir kuş vardı. Her birkaç yüzyılda bir odun yığını kurup kendisini yakardı. İnsanın ilk kuzeni o olmalı. Fakat her kendini yakışında küllerden fışkırarak yeniden doğardı. Görünüşe göre sanki biz de defalarca aynı şeyi yapıyoruz. Fakat bizim Anka'nın hiç yapmadığı lanet bir şeyimiz daha var. Yaptığımız bu kahrolası saçmalığı biliyoruz. Binlerce yıldır yapmakta olduğumuz kahrolası lanet şeyleri biliyoruz. Bunları bildiğimiz için ve hep görebileceğimiz yerlerde oldukları için bir gün belki lanet ölüm ateşlerini yakarak kendimizi onun içine fırlatmaktan vazgeçeriz. Her nesilden birkaç kişiyi daha hatırlamaları için seçeriz. Tavayı ocaktan aldı ve pastırmaları soğumaya bıraktı. Yavaş ve düşünceli bir şekilde yediler. Artık akıntının tersine yürüyelim dedi Granger. Bir şeyi kafanızdan çıkarmayın. Sizler önemli değilsiniz. Siz hiçbir şey değilsiniz. Bir gün taşıdığımız yük birine yardımcı olabilir. Fakat uzun süre önce elimizde kitaplar olduğu zaman bile onlardan çıkardığımız şeyleri kullanmadık. Ölülere sövmeye devam ettik. Bizden önce ölmüş zavallıların mezarlarına tükürmeye devam ettik. Önümüzdeki hafta, önümüzdeki ay, önümüzdeki yıl bir sürü yalnız insanla karşılaşacağız. Bize ne yaptığımızı sordukları zaman onlara hatırladığımızı söyleyebilirsiniz. İşte uzun vadede kazançlı olacağımız nokta burası. Bir gün o kadar çok şey hatırlayacağız ki, tarihin en büyük buharlı kazı makinesini yaparak, bütün zamanların en büyük mezarını kazıp, savaşı içine ittikten sonra üstünü örteceğiz. Gelin artık, öncelikle bir ayna fabrikası kurmaya ve gelecek yıl boyunca sadece ayna imal ederek onlara uzun uzun bakmaya gidiyoruz. Yemeği bitirip ateşi söndürdüler. Güneş tıpkı içine uzun bir fitil konmuş pembe bir lamba gibi günü aydınlatıyordu. Uçarak uzaklaşmış olan kuşlar şimdi geri gelerek ağaçlara yerleşmişlerdi. Montag yürümeye başladı. Az sonra diğerlerinin geride kaldığını fark etti. Şaşırmıştı ve yana çekilerek Granger'a yol vermek istedi. Fakat Granger ona bakarak devam etmesini işaret etti. Montag önde yürüdü. Nehre, gökyüzüne, önünde çiftliklerin bulunduğu yerlere, ambarların kuru otla dolu olduğu yerlere, insanların gece şehirden evlerine dönerken yürüdükleri yerlere doğru uzanan paslanmış demir yoluna baktı. Daha sonra bir ay, altı ay ama kesinlikle bir yıldan fazla olmamak kaydıyla buralarda yalnız başına insanlarla karşılaşıncaya kadar yine yürüyecekti. Fakat şimdi öğlene kadar sürecek uzun bir sabah yürüyüşü vardı. Adamlar sessizdiler. Çünkü her şeyin düşünülmesi gerekiyordu ve hatırlanacak çok şey vardı. Belki sabahın geç saatlerinde güneş yükselip onları ısıttıktan sonra konuşmaya başlayacak veya sadece hatırladıkları şeylerin içlerinde olduklarına emin olduktan sonra onları söyleyeceklerdi. Montag sözcüklerin harekete geçtiğini, yavaşça canlandığını duydu. Sıra ona geldiği zaman yolculuğu biraz daha kolaylaştırabilmek için ne söyleyebilir, böyle bir günde ne önerebilirdi? Her şeyin bir mevsimi vardı. Evet, yıkmanın bir zamanı ve yeniden yapmanın bir zamanı. Evet, susmanın bir zamanı ve konuşmanın bir zamanı. Evet, bu kadar. Fakat daha başka, daha başka bir şey, bir şey... Ve nehrin her iki kıyısında da dallarında 12 tür meyve bulunan ve her ay aynı meyveyi veren bir hayat ağacı vardı. Ve bu ağacın yaprakları uluslara şifa vermek içindi. Evet diye düşündü Montag. Bunu öğle için saklayacağım. Öğle için. Şehre vardığımız zaman. Kitabın sonu. 30 Nisan 2016 Sayfa 238